Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Düşünmekten kaçındığımız ama aslında düşünmemiz gereken soruları masaya yatırdığımız Felsefenin İzinde adlı programıma hoş geldiniz. Yaşam çözülecek bir problem değil, ancak yaşanacak bir hakikattir. Sözün sahibi Kierkegaard, Danimarkalı filozof. Peki durup dururken nereden aklıma geldi derseniz, geçtiğimiz günlerde ikinci bölümü yayınlanan Dune filmini baştan izlemek istedim sinemaya gitmeden önce. Ve serinin birinci bölümünde bu söz alıntılanıyordu. O yüzden bu podcast bölümünde biraz Kierkegaard'ın felsefesinden bahsedeceğim. Çünkü en az bunun kadar düşündürücü başka sözleri de var. Bir tanesini daha önce duymuş olabilirsiniz. Nitekim oldukça popüler. Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir? Kierkegaard aslında doğru telaffuzla Kierkego, Danimarkalı Sokrates olarak anılan bir filozof. 1813 senesinde Kopenhag'da doğdu. Babası varlıklı bir tüccardı ve Kopenhag Üniversitesi'nde teoloji eğitimi aldı. Ailesinden ona büyük bir miras kaldıktan sonra hayatını bütünüyle felsefeye adamaya karar verdi. Bu sanırım oldukça anlaşılabilir bir eğilim. Hayata epey erken gözlerini yumdu. Nitekim 42 yaşındayken vefat ettiğinde 30'u aşkın eser bırakmıştı geriye. Bu metinlerini başka isimlerle de yayınlayabiliyor. Çünkü kendisinin yazdığının anlaşılmasını istemiyor. Mesela bir tanesi Konstantin Konstantinus, yani tekerrür eden isimler kullanmaya başlıyor. Hatta bazı kitaplarını onun yazdığı anlaşılmasın diye o kitaba bir eleştiri yazısı dahi yayınlıyor. Yani şüphe çekmemek için elinden geleni yapmış. Nedir peki bu önemli eserler? Korku ve titreme, ya ya da kaygı kavramı ve ölümcül hastalık umutsuzluk gibi. Peki onun felsefe tarihine özgül katkısı neydi? Onun içerisinde yaşadığı dönemde hakim anlatı Hegelcilikti ve bu açıdan baktığımızda Kierkegaard'ın felsefesinin en temelde Hegel'e bir tepki olarak doğduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Hegel felsefesinde canlılık ve devinim hakimdir ve bu devinimin içerisinde bireyin giderek eridiği mutlak ve nesnel bir hakikate doğru ilerleriz. Genel olarak biz bilgi dediğimizde felsefe tarihi boyunca onun öznel olmayan kısmını hedeflediğimizi görürsünüz. Yani bilginin en temelde nesnellik talep etmesi gerektiği düşünülür. Oysa Kierkegaard'ın anlatmaya çalıştığı önemli şeylerden bir tanesi şu. Birey nesnel olamaz. Yani bireyin öznelliği karşı çıkılamayacak bir şeydir. Her ne kadar siz nesnel hakikat ararsanız arayın, esasen öznellik hakikattir ve hakikat özneldir diyor. Bunun ne demek olduğunu biraz parçalayarak anlatacağım sonrasında. Buraya kadar anlamadıysanız hiçbir problem yok. Ne demek istiyorum? Biz bilgi dediğimizde farklı kültürlerde, farklı toplumlarda, farklı zamanlarda kendisini koruyan, muhafaza eden, evrensel geçerliliği olan zaman mekan üstü bir şey talebinde oluruz değil mi? Mesela 2 artı 2 4 eder. 2000 sene önce de 4 ediyordu, 2000 sene sonra da 4 edecek. Peru'da da 4 eder, Çin'de de 4 eder. Bu bizim peşinde olduğumuz evrensellik ve kesinlik ilkesi. Fakat Kierkegaard'a göre felsefe yapılması gereken esas konu şu. Bizler kolektif bir topluluk içerisinde yaşıyor olabiliriz ama aynı zamanda tek tek bireyler vardır ve bu bireylerin karşılaşmaları, seçimleri vardır. Yani yepyeni olasılıklar yaratır. O yüzden o gerçek insanlardan, gerçek insanların hikayelerinden yola çıkarak varoluşsal alanları denetlemeyi felsefesinin esas meselesi haline getirir. Çünkü nesnellik bize nasıl yaşamamız gerektiğine dair hiçbir şey söylemez. Eğer ki bir hakikatin talebindeysem felsefe gibi bir disiplinle birlikte, bu bana varlığımın, yaşamın anlamının ne olduğu konusunda yardımcı olmalı, nasıl yaşamam gerektiği konusunda kılavuzluk etmelidir. O yüzden Kierkegaard hakikatten beklentimizi alıyor, ters yüz ediyor ve şöyle söylüyor. Öznellik hakikattir ve hakikat özneldir. Bu bağlamda şöyle bir yere varıyoruz. Varoluşun varoluş sorusu ancak yaşandıkça anlaşılabilir. Yani varoluş dediğimizde biz burada şundan bahsediyoruz. İnsanın kendisi olması, Tanrı'nın onunla hangi planı kastettiğine dair sorgulama yapması ve neden var olduğunu bularak o varlık nedenini hayatında uygulaması, değil mi? Onu yaşamaya başlaması. Ve böyle bir arayışa baktığımızda neyle karşılaşırız? Yani ben neden buradayım? Varlığımın anlamı neydi? Ya da Tanrı benimle ne kastetti gibi sorulara baktığımızda salt akılsal, rasyonel düşünümün bu soruları yanıtlama konusunda yeterli olmadığıyla karşı karşıya kalırız. Zaten Kierkegaard'da varoluşun evreleri dediğimiz bir yerde hazlarımızdan başlayarak önce akılcı ve sorumluluk sahibi bir mertebeye yükseldiğimizi ama en sonunda aklı bile devreden çıkardığımız ve doğrudan iman ettiğimiz bir yere doğru geldiğimizi görürsünüz. Bu noktada üç temel varoluş evremiz var ve onun amacı da aslında yanılsama olan ilk iki varoluş evresini bizlere göstermek ve üçüncünün neden doğru olduğunu göstermek, değil mi? Üçüncünün neden ulaşılması gereken şey olduğunu göstermek. Birinci aşama, estetik aşama dediğimiz şey. Bu umutsuz hastalık olarak ölüm kitabında da irdelenen konulardan bir tanesi. Estetik aşamada kişiler dolaysız bir yaşamı seçerler. Yani bunlar sadece kendi hazlarına, arzularına, tutkularına göre yaşayan ve bu ihtiyaçlarını yerine getirmek üzere çabalayan kişilerdir. Ve kişilerin mahkum olduğu bu estetik aşamanın şöyle bir köleleştirici yanı var. Siz her ne kadar arzularınızın peşinden koşarsanız koşun, arzuladığınız şeye ulaştığınız anda aslında ona karşı olan tutkunuzu yitirmeye başlarsınız ve bu noktada başka bir şeyi arzular hale gelirsiniz. O yüzden estetik aşamada yaşayan kişi hiçbir zaman kendi varlığını, kendi varoluşunu gerçekleştiremez. Hatta tam olarak bu evre bile gerçekleştirilerek tamamlanabilecek bir şey değildir. İkinci aşamaya geldiğimizde ise bu defa ahlaki aşamayla karşılaşıyoruz. Burada ise kişilerin hazlarından arınarak aslında toplumun bir parçası olduğunun farkına varması ve bir başkası için yaşamaya başladığını görüyoruz. Çünkü bu evreye geldiğimizde artık kişiler sırf bireysel hazları için çalışmaz, aynı zamanda başkalarının refahını yükseltmek için çalışırlar ve kendi varoluşsal olanaklarını da hep bu diğer kamlık üzerinden kurgulamaya başlarlar. Bana birinci evre Oscar Wilde romanları gibi gelirken ikinci evrede ise anabileceğimiz isim Sokrates olurdu.
Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Peki üçüncü evre ne? Üçüncü evre iman evresi. İman evresinde şöyle bir şey var. Bu kısmı anlatmak için onun korku ve titremede bahsettiği bir alıntıya. Kierkegaard'a göre varoluşun evreleri arasında hiyerarşik yapılanmada en üstte duran şey ise iman evresi. Şimdi onun bununla neyi kastettiğini anlatmak için Korku ve Titreme kitabında referans verdiği bir dini hikayeden bahsedeceğim. Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmeye teşebbüs etmesi. Şimdi normal şartlarda ne birinci evredeki estetik hazlarımızla ne ikinci evredeki akılcı yeteneklerimizle anlayabileceğimiz bir olay değil bu, değil mi? Yani bir babanın kendi çocuğunu Tanrı'ya verdiği söze karşılık olarak kurban etmeyi düşünmesi. Bu aklın sınırlarını, aklın anlayış kapasitesini aşan bir durum. Bir baba nasıl kendi oğlunu kurban etmeye yeltenebilir ki diye düşünüyoruz. İşte bu noktada Kierkegaard diyor ki bu bir iman sıçraması anı. Yani sen bunu ne hazcı bir bakış açısıyla ne akılcı bir bakış açısıyla anlayamazsın. Çünkü bu artık ikisinin ötesinde aklın geride bırakıldığı, sadece iman ederek, inanarak anlayabileceğin bir yer. Orta çağ düşünürleri der ya, İnanırsan bilirsin diye. Yani bilgi senin bir problem çözme aşamasında en sonunda ulaştığın şey olmaktan ziyade inandığında adım adım görebildiğin, temaşa edebildiğin bir şey haline geliyor. Ona göre de bu varoluşsal evreler arasında iman evresine geldiğimizde kişi artık kendisiyle öyle bir ilişki kurmaya başlıyor ki varlığın anlamını, Tanrı'nın planını ne derseniz deyin bunu, onu bir ulvilikte görmeye çalışıyor. Ve o ulvi bakış açısı ona bütün anlamsız gibi gözüken boşlukları doldurmasına imkan tanıyor. Şimdi bu kısım mantıklı gelebilir, mantıksız gelebilir. Kierkegaard varoluşçu felsefenin en önemli isimlerinden bir tanesi. Ve varoluşçu felsefeden bahsettiğimizde aslında böyle tek bir şeyden, bir okuldan söz etmeyiz. Yani birbirinden bambaşka öğretiler ortaya koyan varoluşçu düşünürler vardır. O yüzden varoluşçu felsefeyi bir nevi böyle çatı kavram gibi düşünmek çok daha doğru. Varoluşçuluk gövdesinden böyle iki farklı dal çıktığını düşünürseniz, bir tarafta Tanrı'ya inanan teist varoluşçular var, bir tarafta da Tanrı'nın varlığını reddeden ateist varoluşçular var. Ve Kierkegaard Tanrı'ya inanan teist varoluşçular dalının böyle önemli bir anını temsil ediyor. Şu başlangıçtan beri vurguladığım iki sözün üzerine tekrar düşünelim istiyorum. Kierkegaard hakkında söylediklerim önemli şeyler. Cebinizde kalsın, belki üzerine sonrasında derinlemesine okumalar yapmak istersiniz ama filozoflarla uzun süre haşır neşir olup onları okuduktan sonra aklıma Oruç Aroğlu'nun bir doktora öğrencisine vermiş olduğu öğüt geliyor. Doktor öğrencisi ona şunu soruyor, yani ben iyi bir felsefeci nasıl olabilirim, hani ne yapmam lazım dediğinde Oruç Hoca şöyle söylüyor: git kendine yakın bulduğun bir filozofun görüşü ıcığına cıcığına kadar oku, sonra da unut. Yani başlangıçta hangi düşünürlere, hangi fikirlere, hangi ekollere yakın olduğunuzu anlamak, çünkü zaten belirli eğilimleriniz oluyor sezgisel olarak bile olsa, ve sonrasında onun hakkında her şeyi öğrenmek, malumatı pürüzlük yapmak için değil, orada düşüncenin nasıl kurulduğunu öğrenmek için, yani o argümanlara nasıl bir sistem kurarak gittiklerini anlamak için ve sonrasında da onu unutmak, çünkü onu unutarak aslında özgün fikirler yaratabileceğimizi söylemeye çalışan bir fikir bu. Kierkegaard hakkında anlattıklarımı düşünün ama şimdi bu noktada unutmanızı istiyorum. Peki unuttuktan sonra şu iki söze geri dönersek. Yaşam çözülecek bir problem değil, ancak yaşanacak bir hakikattir. Ne demek? Ve bu sözle birlikte bir ek daha var aslında. Hakikat benim için bir hakikat olmalıdır şeklinde. Yani ben o hakikat dediğimde aslında analiz ederek, mantık gereğince, kağıt üzerinde formüle ederek bulabileceğim bir şeyden söz etmiyorumdur Kierkegaard'a göre. Onun kastettiği ancak kendi bireysel varoluşumda, bu varoluşsal karşılaşmalar ve olanaklar içerisinde deneyimlediğim bir şey olmalı. Ve ben sahip olduğum inancın şekillendirdiği bir deneyim alanında onu yaşarken hakikate aslında temas etmem, değil mi? Ona değmemden bahsediyor. O yüzden Kierkegaard ve onun ekolünde yer alan diğer düşünürlere göre bu bizim düşünerek bulabileceğimiz değil, ancak yaşayarak anlayabileceğimiz, temas edebileceğimiz bir şey olmak durumunda. Ve eğer ki esas olan şey benim var olma deneyimimse, iş deneyimden geçiyorsa, demek ki nesnelliğe karşı olmaması gerektiğini düşündüğümüz veya hiyerarşik olarak alt pozisyona yerleştirdiğimiz öznelliğe de aslında haklı onurunu geri verme zamanı gelmiş demektir. Ve ikinci söz, Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir? Bu söz varoluşçu felsefenin tersine kullanımı gibi geliyor bana. Çünkü varoluşçu felsefenin ateist kanadındaki düşünürler, Camus, Nietzsche, Sartre, her biri var olurken var olma olanaklarımız içerisinde kendi hayatımızın anlamını, önemini, planını kendimizi seçerek yaratmaktan sorumlu olduğumuzu söylemişlerdi. Hatta Sartre ne der? İnsan özgürlüğe mahkumdur çünkü yaratılmamıştır. Yani ben yaratılmadığım için, benim hayatıma dair tanrısal bir öngörü, plan olmadığı için ben özgürlüğe mahkumum ve bu özgürlük içerisinde hayatımın anlamını yaratmaktan sorumluyum demişti Sartre. Kierkegaard ise aksine şöyle söylüyor: bir irade sahibi Tanrı var. O beni belirli bir plana göre, kendisince benim anlayamadığım belirli bir plana göre yarattı. Bu yaratımın bir anlamı olmalı ve benim yaşam içerisinde en büyük sorumluluğum aslında hangi plana uygun olarak yaratıldığımı anlamak, yani kendimi keşfetmek, kendi olanaklarımı anlamak Ve Tanrı'nın benimle kastetmiş olduğu anlamı aslında edimselleştirmek değil mi? Onu kendi hayatımda yaşamaktan sorumlu olduğumdan bahsediyor. Şimdi bunlar tek bir aracın, varoluşçu esintinin iki farklı şekilde kullanımı. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu üzerinden şekillenen felsefi içerikler olduğunu görmek bu anlamda mümkün. Ben de bazen böyle çok uykulu bir şekilde sabah 6'da 7'de uyanıp daha böyle zihnim analiz eden bir şekilde tasklara gömülmeden bir şeyler yazmaya, okumaya çalışıyorum. Düşünüyorum ama daha böyle entelektüel gelişimim için düşündüğüm konulardan ziyade manevi konulara odaklandığım şeyler oluyor. Ve orada Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir sözünü de kendime bazen uydurarak şey diyorum. Bugüne kadar yaptığım hani bu yaşam serüvenimin, bu karşılaşmaların anlamı ne olabilir? Tabii ki de kesin bir anlamı yok. Bunun farkındayım. Hatta o anlamı benim yaratmam gerektiğini de biliyorum ama anlamsız bir şekilde yaşamaktansa anlamsız olduğu halde ona bir anlam atfederek yaşamak yaşamı çok daha kolaylaştıran bir şey psikolojik açıdan. O yüzden peki ben şimdi bu hayatla ne kastetmek istedim diye soruyorum kendime bazen. Belki siz de soruyu farklı şekillerde formülize edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.